İkinci ayrım, sayfa 15. Boş beyaz levha. Aradan aylar geçti. Rossi Otel'den Marina Goldovskaya'nın Mayakovskaya'daki evine taşındığım, Rusya'da yaşamayı öğrenmeye çalıştığım zor aylar. Ruslar için çok çok zor aylar. Temmuz 1996 başkanlık seçimleri başlı başına bir felaketti. Her şart altında iktidarda kalmaya kararlı, gözü dönmüş Yeltsin'in seçim kampanyasını yürüten gazetecilere, yerel yöneticilere, iş adamlarına dağıttığı paralar, tanıdığı imtiyazlar, devlet hazinesini görülmemiş bir fütursuzlukla tam takır etmiş, kamu borçlarını katlamışken, meşruiyeti tartışmalı, becerisi kendinden menkul hükümetin ülkenin ölüm kalım meselesi haline gelmiş sorunlarını çözemeyeceği de ortaya çıktı. Nadine'in babası emekli topçu albayı Ivan Petrovich, 5 yıllık iktidarında ulusal ekonomiyi girdaba sürükleyen kendi ülkesinin bir bölümüyle, Çeçenistan'dan bahsediyordu, savaşa tutuşan ve kaybeden ne beden ne de akıl sağlığı yerinde olan Yeltsin, yeniden 40 milyon oy almışsa bu medyanın gücü kadar Rus halkının saflığının da sonunun olmadığını gösterir demişti ki bence de haklıydı. 10 Ağustos'ta ikinci kez başkanlık yemini eden Yeltsin ayakta zor duran hasta bir adamdı. Yeminin sonunu getiremediği, kürsünün arkasındaki perdenin ardına kaçtığı konuşuluyordu. Salondaki seçkinler huşu içinde sessizdiler. İktidara bir kez daha fiziken yakın olmanın o mistik esrikliğini yaşadıklarını görebiliyordunuz. Öte yandan Yeltsin'i bu halde görmenin kendilerini ferahlatan bir tarafı da vardı. Seçimlerde ortak hasımlarıyla baş edebilmek için bir araya gelmiş, muazzam kaynaklar kullanmış bu bankerler, bu medya moğolları, televizyon ileri gelenleri, tüccarlar ve yeni kültürel elit sürmesini sağladıkları iktidarın ve onu elinde tutan adamın ne denli zayıf, edilgin ve yönlendirilebilir olduğunu görmüşlerdi. Olası kükremelerine aldırış etmeden iktidarın narin bedeninden nemalanma zamanının geldiğini anladılar. Yeltsin'e medya destekli kızıl korku belası oy veren ekonominin faal kesimleri, seçimler başarıyla tamamlanıp komünizme geri dönüş tehlikesi gündemden düşünce, devletin kasasını doldurmasına yardımcı olmayacaklarını belli ettiler. Çığ gibi büyüyen iç ve dış borçlar, toplanamayan vergiler, Yeltsin'in yakın çevresinin dışında kalan devlet bürokrasisini de IMF'ye ve oligarklara kelimenin tam anlamıyla esir etti. Şok tedavisi 1992 kışında Yeltsin ve Başbakan Yardımcısı Yegor Gaidar'ın zecri ekonomik önlemlerine verilen isim. Yüzyılın son yıllarına kadar uzayan sözde tedavi, 1992-1996 ve 1997 sonrası olmak üzere iki aşamalıydı. İkinci aşama Temmuz seçimlerinden sonra rüya takımı dedikleri reformcular tarafından Viktor Chernomyrdin ve Anatoly Chubais başkanlığında gerçekleştirildi. IMF dayattı reformcular seçim ekonomisini daha da perişan ettiği ülkede ÇEKA'yı yeniden kurdular ki üretimi arttırmak ya da makul bir sanayi kalkınma projesini devreye sokmak yerine üstelik Bolşeviklerin en korkutucu gizli polis teşkilatlarından birisinin adını vererek gecikmiş ya da ödenmemiş vergilerin peşine düşülmüş olması bence Batı'nın alçakça intikamından başka bir şey değildi. Dipnot, ÇEKA, 1917'de Halkın Komiserleri Konseyi tarafından kurulan Karşı Devrim ve Sabotajla Mücadele Olağanüstü Komitesi'nin kısaltılmışı. 1922'de lağvediliyor, yerine Devlet Siyasi Yönetimi GPU kuruluyor. GPU, Halkın İçişleri Komiserliği NKVD'ye bağlı. 1924'te SSCB'de anayasa değişikliği ile birlikte GPU'nun adı değişiyor. O GPU, Birleşik Devlet Siyasi İdaresi oluyor. Yetkileri arttırılıyor ve NKVD'den alınıp doğrudan Parti Merkez Komitesi'ne bağlanıyor. OGPU, SSCB'ye bağlı tüm cumhuriyetlerin siyasi ve askeri yönetimlerin üzerinde. Stalin tarafından sanayileşme ve tasfiye işlerinde kullanılıyor. Gulakları, islah edici çalışma kampları temel idaresini kuran da OGPU. Alexander Konekin'in, dipnot, aydınlanma değil, merhamet, sayfa 70-254-294. Alexander Konekin'in Moskova'daki adamı David Rabinovich, IMF'nin vergisini yatıramayanların kredilerinin kesilmesi şeklindeki dayatmasının namuslarıyla iş yapmayı çalışanları batırmak, oligarşinin bürokratik kanadının devletin kalan kaynaklarına el koymalarını sağlamak anlamına geldiğini anlatıyordu. Nitekim IMF'nin kibrinin izleyen yıllarda Kremlin ile iş çevrelerinin arasını onulmaz bir biçimde açtığına şahit olduk. Rusya devlet olmaktan çıktı. Hasım çıkar gruplarının kıran kırana dövüştükleri bir arenaya döndü ki, bu arenada şantaj, tehdit, rüşvet, gasp, adam kaçırma, adam öldürme, hatta katliam vardı. Sonbaharda kalp ameliyatı geçiren Yeltsin'in sahneden hemen tümüyle kaybolmasını fırsat bilen radikal komünist kanat, seçimlerde aldıkları sonuçları yok sayıp yönetime el koymaya kalkarken, meydanı boş bulan Jirinovski, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının alınması gereğinden bahsetmeye durdu. 1996 kışının başlarında ülkeye tam bir panik havası hakim oldu. Rabinovich'in de zaman zaman yazdığı Rusya'nın iyimser basın organlarından Finansovye Izvestiya'da 10 Aralık 1996'da çıkan bir makaleyi hatırlıyorum. Rusya ulusal bir krizin eşiğinde diyordu. Reformların başlangıcından bu yana Rusya hiçbir zaman entelektüel ve endüstriyel potansiyelinin bu kadar dejenere olduğu, finansal despotizmin akıl almaz boyutlara ulaştığı, seçkinlerinin kanun kaçağı, yerel yönetimlerinin başına buyruk kesildikleri bir dönem yaşamadı. İlk vurgunun daha 1991'de şok tedavisinin ilk darbesinde 200 dolara aldığı Jiguli marka otomobilleri 5000 dolara satarak gerçekleştiren 3 milyar dolarlık Berezovski bile devlet yerlerde sürünüyor, herhangi bir arsız macera perest ülkeye el koyabilir diye sızlanıyordu. İç çatışmalar başkentin siyasi seçkinlerinin morallerini hepten yok etti. Ülkeyi yönetebilecek donanıma sahip olmadıklarının farkındalar. Yarından ve vermek zorunda oldukları kararlardan korkuyorlar. Halka gelince halk yarını düşünmemeye çalışıyor. Çünkü biliyor ki bugünkü sorunları beklenen facianın yanında devede kulak kalacaktır. Dipnot: Nezavissimaya Gazeta, 21 Şubat 1997. Bu makaleden birkaç hafta sonra Berezovski'nin Cambridge Üniversitesi mezunu ressam kızı Yelizaveta Berezovskaya, St. Petersburg'da adını unuttuğum bir gece kulübünde üzerinde 3 yıl yatmasını gerektirecek miktarda kokainle yakalandıydı. Maliye Bakanı Alexander Lifshitz, serveti paylaşın nutukları ata dursun, Galina Alekseyevna gibi Albay Ivanov'un emekli maaşının ödenmesi de belirsiz bir tarihe ertelendi. Kızları Nade ile Natasha'nın toplam 60 doları bulmayan maaşlarına kaldılar. Rusya'daki yoksulluk, Afrika'dan resimlerde gördüğümüz açlıktan karınları şişmiş çocuklar, çölde susuzluktan telef olmuş hayvanların cesetleri gibi bir yoksulluk değil. Daha çok ihtiyaçların karşılanamaması haline benziyor ki, bu benim sarıkamış çocukluğumda eski sandaletlerin kesilip terlik yapılması gibi normal karşıladığımız hallerimizi hatırlatıyor. Vorkuta'da bıraktığımız Tuleyev'in evinde sabun yoktu. Jenya'nın karısı madenlerde çalışanların kömür tozunu yıkayacak sabun bulamadıklarını söylemişti. Et için kocasının taygada Olen avlaması gerekiyordu. Ayağındaki plastik ayakkabıları Olen boynuzlarıyla takas ederek edinmişti. Durduk yerde çöken apartmanlar, patlayan televizyonlar, ilk 10 kilometrede bozulan otomobiller de aşina olmadığım durumlar değildi. Sebze ihtiyacını Alexi'nin annesi Doktor Oksana Dimitrievna'nın bile daçasından karşılıyor olmasını da, daça dediğim 6-8 sotkalık bahçesi olan bir evcik, daha doğrusu bir kulübe. Bir sotka 100 metrekare olduğuna göre Alexi'lerin bostanı bir dönümden küçüktü. Sovyet döneminden kalma bir uygulama, kolektif çiftliklerin üretimi nüfusu besleyemez olunca devlet ticaret birliklerine toprak tahsis etmiş, onlar da bu toprakları parselleyip ekilmek kaydıyla üye ailelere dağıtmışlar. Çok fazla yadırgamadım. Yadırgadığım bu koşullar altında bile Rus entelijansiyasının dünya nöbeti tutmaktan vazgeçmiyor olmalarıydı. Moskova'ya geldiğim günün gecesinde Alexi'nin doğum gününde şahit olmuştum. Rusya'da ziyafetler bile salah bulmak için verilir, eğlenmek için değil. Havadan sudan konuşmayı bilmezler. Bu ülkede muhabbet ağır yük demektir. Çünkü Rus intelijenti hayatı sessizce mütalaa etmekle yetinen bir aydın, bir münevver değil. Kendi ülkesi şöyle dursun, dünyayı yeniden şekillendirmek üzere iktidar arayan bir gelenekten geliyor. Ve bu bağlamda batılı karşılığından farklı. Avrupa'da entelektüellerin belirgin bir zümre olarak ortaya çıkmaları 16. yüzyılda bilimdeki ilerlemelere eşlik eden laik toplum hareketi ile eş zamanlı. İlahiyat dışı konularda düşünce üreten, erdemleri, hikmeti yüceltmeyi misyon edinen kadim filozofları anımsatan bu insanlar, ölümün kaçınılmazlığı, hayatın karanlık unsurları gibi meselelerle baş etmeye, tutkularını törpülemeye, bildiklerini başkalarına da öğretmeye çalışıyorlar. Siyasi iktidar arayan Rus tipi entelektüelin ortaya çıkması aydınlanmadan sonra, bilimdeki ilerlemelerden öylesine etkileniyor, bilimsel yöntemlerin sunduğu o sonsuz gibi duran imkanları öylesine benimsiyorlar ki hemen her konuya bilimsel yaklaşır oluyorlar. Buna insan ruhunun ölümsüz olup olmadığının gözlemi ve ölçümü de dahil. İntelijentiyi aydından ayrıştıran, siyasette etkin rol almaya kışkırtan Batı düşünce hayatındaki bu ihtilal. Kırılma noktalarının önde gelenlerinden birisi John Locke'un 1690'da yayınlanan bir makalesi. Dipnot: İnsan anlığı üzerine bir deneme. Essay Concerning Human Understanding. Locke bu makalesinde insanoğlunun dünyaya yaratanın bilgisiyle geldiği, iyilik kötülük ayırdığının fıtri olduğu inancını sorguluyor ki, bu inanç Batı felsefe ve ilahiyatının temelini teşkil ede gelmiş. O günlere kadar ruhani ve akli melekelerimiz eksiksiz olarak doğduğumuza inanılıyor. Locke bunun böyle olmadığını, dünyaya boş bir levha olarak geldiğimizi, insanoğlunu maruz kaldığı fiziksel dürtülerin ve deneyimlerin biçimlendirdiğini ileri sürüyor. Dahası özgür irade diye bir şeyimiz de yok çünkü maruz kaldığımız etkilerin reddedebilir, ne değiştirebilir ne de silebiliriz, buyuruyor. Francis Claude Adrien Helvetius buradan alıyor. 1758'de basılan De l'Esprit isimli yapımında insan denilen bu boş levhanın nasıl doldurulabileceğini anlatıyor. Mükemmel bir çevrenin yetiştireceği insanlar mutlak surette mükemmel insanlar olacaklardır. Mükemmel çevre demek uygun eğitim ve yasalar demek. Öyleyse toplumsal ve siyasi düzen insanın mükemmele ulaşmasını sağlayacak şekilde yeniden yapılanmalı, devlet azami sayıda insanı azami derecede mutlu edecek önlemleri almalıdır deniyor ki, o güne dek rastlanmadık bu ilke liberal ya da radikal çağdaş tüm ideolojiler tarafından benimseniyor. Boş levha ya da beyaz sayfa anlayışı entelektüelleri neyin akılcı ve erdemli olduğuna dair üstün bilgilerini uygulamaya koymak, edilgen gözlemcilikten çıkıp hayatı biçimlendirmek hususunda kışkırtıyor. Fransa ve Rusya intelijentinin yeşerdiği iki ülke. 1789 öncesi Fransız entelijansiyası, yurtsever kulüplerde edebiyat derneklerinde bir araya geliyor, yeniden tanımladıkları akılcılık, erdem gibi kavramları hayata geçirmeye çalışıyor. Çariçe Yekaterina, Helvetius'un akranı, tartışmasız bir entelektüel, insan ruhunun beyaz bir sayfa olduğuna, eğitimin bu beyaz sayfanın üzerine istenilen herhangi bir mesajı kavrayabileceğine bütün kalbiyle inanıyor. Yeni bir insan türü yaratmak üzere misli görülmemiş eğitim seferberliğine girişiyor. İntelijentiyi toplum mühendisliği uzmanlığına yükselten, siyasi hırslarına meşruiyet kazandıran düş, mükemmel insan yaratma düşü. Yaşam savaşı veren sıradan insanlar sıradan beceriler edine dursunlar, entelektüeller genelin bilgisine sahip çıkıyor, insani uğraşları bilimselleştiriyor, ekonomi, siyaset, sosyoloji gibi yeni bilim dalları yaratıyorlar. İnsanoğlunun deneme yanılma yöntemiyle binlerce yılda edindiği bilgi ve kurumlar fuzuli ilan edilip hükümsüzleştiriliyor. Doğru ve haklı olduklarından öylesine emindirler ki, isteklerinin kabul görmemesi ya da benimsenmemesini yetkililerin kötü niyetlerine veriyorlar. Ve her zaman halklar adına konuşuyorlar. Ancak adına konuştukları halklar kendi hayal güçlerinin ürünleri, soyutlamalar. Sahici insanlar onların düşündükleri gibi çıkmıyor. Bu defa sahici insanların kusurlu bir ürün, gerçeğin saptırılmış örnekleri olduklarını ilan ediyorlar. Hoş geldin, mükemmeli mana dünyasında arayan Eflatun. Zaman içinde entelektüel kendisini halkın ideal ya da gerçek kimliğini ve dolayısıyla ihtiyaçlarını halktan daha iyi bilen biri olarak konumlandırmayı başarıyor. Fransa'da münferit şikayetleri düzenin toptan reddine vardırır, başkaldırıları 1789 devrimine dönüştürürlerken, Rusya'da devletten olduğu kadar işçi ve köylüden de uzak apayrı bir sınıf olarak güçleniyorlar. Çelişki, çatışma ya da huzursuzluk yaşamayan toplum yok dünyada ama demokratik kurumlar bir biçimde çalışıyorlarsa, sorunlara er ya da geç barışçı çözümler bulmak umudu ve ihtimali doğuyor. Demokratik kurumlar çalışmıyorlarsa ya da nama mevcut iseler, kitlelerin rahatsızlıklarını dillendirmek görevi aydınlara kalıyor. Rusya'da intelijenti rahatsızlıkları dillendirmekle yetinmiyor, yangına körükle gidip belirli huzursuzlukları, şikayetleri büyütüp düzeni sarsacak boyutlara getirmeyi iş edeniyor. Madame Zelenskaya 20. yüzyılın başlarındaki Rusya'da ihtilali illaki gerekli kılan hiçbir şey yoktu demişti. İhtilal olduysa nedeni fanatik profesyonel devrimcilerdir. İşçi ve köylülerin çarlığın lağvedilmesini, ülkenin toptancı bir biçimde dönüştürülmesini istediklerine dair en ufak bir veri, bir belge yoktur. 1917'nin kışkırtıcı kampanyalarını düzenleyen Petrograd'daki Streltsy'yi ayaklandırıp lokal bir yangını ulusal bir cehenneme dönüştüren bunlar. Dipnot, Streltsy, askeri garnizon, muhafız kuvvetleri. Ebedi muhalif, her türlü reformun ve kazanımın karşısına düşman gibi dikilen bu zümre, Rusya'nın meselelerinin barışçı çözümünü önledi ki, ülkenin küllerinin üstüne kendi tasarladığı dünyayı dikebilsin. Nitekim 1870'lerde yüzlerce üniversite öğrencisi okullarını bırakıp halkı yani köyleri bilinçlendirmeye gitti. Kimse yüzlerine bakmadı. Köylü Tanrı'ya ve Çar'a kesinlikle inandığı gibi başkalarını sömürmekte de sakınca görmüyordu. Ama ne oldu biliyor musun? Gördükleri intelijentiyi düşündürecek yerde kızdırdı, kızdırdı ve şiddete yöneltti. Romanovların son başbakanları Pyotr Stolypin'in yeğeni Madame Zelenskaya. Neden bahsettiğini bildiğinden kuşku duymuyorum. Ne ki intelijenti Rusya'da şöyle dursun, tımarhane dediği bu dünyayı akılcı dünyaya dönüştürmek peşindedir. Marx filozoflar dünyayı türlü türlü yorumlarlar ama mesele dünyayı yorumlamaktan öte değiştirmek meselesidir derken, Lenin'in en yakın silah arkadaşı Troçki, insanoğlu en sonunda kendisine sahiden çeki düzen vermeye karar verdi diye müjdeliyor. Öncelikle kendi organizmasının soluklanma, kan dolaşımı, hazım, üreme gibi yarı bilinçli ya da bilinçsiz süreçlerine sahip çıkmak, bu süreçleri mantığının ve iradesinin denetimine boyun eğdirmek isteyecektir. İnsanoğlu kendi duygularını zapturapt altına almayı, içgüdülerini bilincinin doruklarına çıkarmayı, şeffaflaştırmayı, daha üstün bir sosyobiyolojik tür, bir süpermen yaratmayı hedefleyecektir. İnsanoğlu hiç olmadığı kadar güçlü, akıllı ve incelikli olacaktır. Bedeni daha ahenkli, hareketleri daha ritmik, sesi daha güzel olacak, yaşam biçimleri dinamik bir teatralliğe kavuşacak. Vasat insan tipi Aristo'nun, Goethe'nin, Marx'ın seviyesine ulaşacak ve bu zirvelerin berisinde daha da yüksek doruklar oluşacak. Hristiyan tanrısı dünyayı 6. gün yaratmış, 7. gün dinlenmişti ya, Troçki de 6. günü yeniden ele almak, insan denilen bu kusurlu ürünü düzeltmek istiyordu. İnsandan kendisini yeniden yaratmasını talep etmek, hayalperest bir teenager'ın zırvaları gibi değil mi? Madame Zelenska'ya esefle başını sallamıştı ama bunlar çocuk değildiler. Kimdi o insan insanın tanrısıdır diyen bilimsel ütopyacı? H.G. Wells değil mi? Bugün buradan baktığımda anlıyorum ki muhtelif maddeci ideolojileri benimsememiş, insanı tanrının değil çevresinin şekillendirdiği fiziksel bir yaratık olarak algılamaya yanaşmamış olsalarmış, Rus aydınları intelijentiye dönüşmezlermiş. Bireyi eşi emsali olmayan bir varlık olarak algılamayı sürdürmüş olsalar, ne Grigori Zinoviev, yolumuza 100 milyon Sovyet Rusya vatandaşlarından 90 milyonunu alarak devam etmeliyiz. Geri kalanlarına gelince onlara sözümüz yok, onlar imha edilmelidirler buyurmaya cüret edebilir, ne de Bolşevik General Tasarov Rodionov, devrim keskin bir çelik çivi gibi çakılırken muazzam bir baskı yaratır. Bu baskı bazen çividen mikro ölçekte çelik parçacıklarının kopmalarına neden olur. Ancak sıradaki ikinci adam boşalan yeri doldurur ve çivi yoluna devam eder diye övünebilirmiş. Tanrı ve ruhun ölümsüzlüğü şöyle dursun, insanoğlunun aklının sınırlı olabileceği ihtimalini düşünseler, hoşgörüye, geleneklere, yurt sevgisine, sıradan Rusların düşüncelerine biraz değer verseler, hadlerini aşmazlar, 20 küsur milyon vatandaşlarının telef olmasına neden olmazlarmış. Öte yandan tüm oluşumlar gibi entelektüel dönüşümün başlangıç noktası da kesin değil ve katkıda bulunanlar bambaşka niyetlerle yola çıkmışlar. Örneğin aydınlanmanın mihenk taşı Sir Isaac Newton, kainat teorisini akranlarına açıklarken Tanrı'nın varlığını sorgulamak şöyle dursun, evren gibi harikulade karmaşık olduğu kadar da güzel bir eser ortaya koyan Yaradan'a layık bir övgü sunabilmeyi ummuş. Nitekim Eflatun'un ikiye böldüğü kainat ve dünyanın madde cenahının gözlem ve çözümleme sonucu ortaya çıkacak birkaç sade, basit ve kesin kanunla mutlak olarak açıklanabileceği şeklindeki tezi öylesine büyük hüsnü kabul görmüş ki sadece fiziği değil diğer tüm bilimleri de peşinden sürüklemiş. Modern dünyayı şekillendiren sanat, edebiyat hatta müzik Newton'un bulgu ve savları doğrultusunda yeniden yapılanmış. Ne ki kainat teorisinin evren ve dünyaya dair olup da açıklanmadık bir nokta bırakmamış olması, Tanrı'nın eserinin yaşayan bir olgu olarak algılanmayı sürdürmesine imkan bırakmamaktadır. Newton haklıysa, ki bundan kimse şüphe etmemiş, kainatın kendisine özgü bir hayatı olmayan, belirli bir takım matematik kanunları uyarınca mekanik hareketler sergileyen, maddeden ibaret olduğunun teslim edilmesi kaçınılmaz oluyor. Böyle olunca da Tanrı'ya en azından madde dünyasında yer kalmıyor. Varsa bir rolü, kainata ilk hareketi vermiş olmaktan ibarettir ve bu onun hem kişiliğini hem de bağımsız hareket sahasını yitirmesi demektir. Nitekim zamanla geleneksel teslisin yerini Isaac Newton teslisi dedikleri zaman, uzay, madde hücresi alırken baba amaçsız, oğul eylemsiz, kutsal ruh mucizesiz kalıyor. Dipnot: Roma Katolik Kilisesi Hippo, Kuzey Afrika Piskoposu St. Augustine 354-430, Hristiyan temel kitaplarından sayılan itiraflarında baba oğul kutsal ruh üçlüsünü babayı niyet, oğulu eylem, kutsal ruhu nas olarak yorumlar. Yazar bu yorumun Newton tarafından zaman, mekan, madde olarak dönüştürülmesinden sonra ortaya çıkan dünya görüşünde Tanrı'nın yaratma eyleminin yatsındığı gibi bir amacı olduğunu ve bu amaç doğrultusunda evrene müdahale ettiğinin de, yani kader, reddedildiğine işaret etmektedir. Batı'nın tanrısı evrenin sonsuzluğu ile özdeşleştirilen insan hayatı üzerinde etkisiz bir soyutlamaya dönüşüyor. Newton dünyanın kaderini şekillendirecek olan bu modern Weltanschauung'daki rolünün öneminin farkında mıdır bilinmiyor. Ancak mazhar olduğu iltifatın kendisini, dehasına hayran olduğu ulu mimarın yollarını daha da iyi öğrenmeye teşvik ettiği muhakkak. Dipnot, Weltanschauung, dünya görüşü, dünyaya dair senaryolar bütününe vukufiyet anlamında, din bu bütünün sadece bir unsurudur. Bir yandan bilim ve matematiğe ibadet eder gibi bağlanırken, diğer yandan da simya çalışıyor ki simya sıradan elementleri altına dönüştürecek sihirli formüller ve büyü demek. Kendisi için fizik ve matematikle ne kadar mantıklı ve akılcıysa, simyada da o kadar mistikli deniyor. Ünlü ekonomist Keynes, Newton akıl çağının ilki, büyücülerinin sonuncusuydu demiş. Newton'un simyacı yönü daha soyut ve mekanik bir evren ve bir o kadar da akla uygun din isteyen başta Descartes, Laplace, Voltaire ve Kant, kıta Avrupası aydınlanmacılarının eleştirilerine neden olmuş. Fransa'nın Newton olarak bilinen arkadaşı Laplace'ın Gök Mekaniği isimli 5 ciltlik eserini okuyan imparator adayı Napolyon, Tanrı'nın bu sistemdeki yerinin ne olacağını sorduğunda Laplace'ın "Tanrı gibi bir hipoteze ihtiyacım yoktu" şeklindeki cevabı dönemin ruhunu yansıtıyor. 18. yüzyılda Ortodoks Hristiyanlığa saldırılar sadece dine karşı bilimden değil, pek çok akımdan geliyor ve Rus entelijansiyasına ilerici Romanovlar aracılığıyla doğrudan yansıyor. Büyük Petro'ya ilk Bolşevik, ikinci Yekaterina'ya ilk Lenin denmesinin nedeni bu. Büyük Petro 1672 doğumlu, Newton'un Principia'sı yayınlandığında 15 yaşındaymış. İngiltere Kralı 3. William'ı ziyareti sırasında tanıştıklarında evrendeki her şeyin birbirlerine doğal çekim dediği güçle tutunan maddeciklerden oluştuğunu, iki cisim arasındaki çekim cisimlerin kütlelerinin çarpımının aralarındaki mesafenin karesine bölünmesine eşittir kanıtlamış. Descartes'in hareket teorilerinden yola çıkarak evrenin mekanik yapısını saptamış. Gezegenlerin uzaydaki hareketlerinden denizlerdeki gelgitlere, yere düşen cisimciklerin hızlarına kadar olan biten her şeyin nasılını hemen tümüyle açıklamış bir adamdır. Charles'la uzun uzun sohbet ediyorlar. Newton kendisini Katoliklerden nefret eden fevkalade inançlı bir Hristiyan olarak takdim ediyor. Ama Ortodoks olduğunu varsaydığı Petro'ya, Tanrı'nın iktidarını İsa ve kutsal ruhla paylaştığına inanmayan Üniteryen mezhebinden olduğunu söylemiyor. Üniteryenlere göre Tanrı, oğlu dedikleri İsa'yı doğurtmamış, evlat edinmiştir ki bu gerekli niteliklere haiz herhangi bir Adem oğlunun bu onura layık olabileceği anlamına geliyor. Peder Grinko'nun 250 yıl sonra vardığı nokta. Newton'un rakibi Alman filozof ve matematikçisi Baron Gottfried Wilhelm von Leibniz. Büyük Petro'nun bir diğer dostu, aydınlanma ideolojisinin kurucularından Newton'un verilerini Hristiyan ideolojisiyle uzlaştırmaya çalışıyor. Hayli dindar bir ailenin çocuğu öğrenimine Protestan ve Katolik yazarlarının batıni eserlerini okuyarak başlıyor. Buradan Aristo'nun siyah beyaz mantığına ve matematiğe geçiyor. 14 yaşında Leipzig Üniversitesi'ne giriyor, 16 yaşında kitap sahibi. İnsan ruhunun varlığını bilimsel olarak kanıtlamaya çalışıyor. Vardığı sonuç her ne kadar kainattaki her şey gibi insanoğlu da Öklid'in bölünemez dediği cüzi asgarlardan yaratılmış ise de, diğer yaratıklarınkinden farklı olarak insanı oluşturan cüzi asgarlar yani monatlar zeka yüklü parçacıklardır. Bizim monatlarımız bizlere akıl ve bilim verir, kendimizi ve Tanrı'yı tanımamızı mümkün kılar. Ve içimizde var olan ve bizim rasyonel ruh ya da zihin diye adlandırdığımız budur. Bugün buradan bakıldığında pek bir zorlama gibi duran Leibniz hipotezinin unutulmama nedeni, bireyselcilik denilen düşünce akımına ve onu temel alan ideolojiye mesnet teşkil etmesi. 18. yüzyıla kadar tüm canlıları içeren bir bütün olarak algılanan kainatın veya dünyanın atomizasyonunu bireyin tek ve standart değer olarak kabulü gereğini ortaya koyuyor. Bundan böyle bireysel yaşamın o eşi benzeri olmayan, tekrarlanamayan bireysel yaşamın her şeyden önde geldiği söylenecektir. Bireyselcilik önce ahlaki bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Bir eylemin sevabının ya da günahının muhatabının birey olduğunu savunuyor. Her şey insan içindir, sevap da günah da bireyindir. Aile, kavim, millet gibi kümeler topluca suçlanamazlar. İlk bakışta akla uygun gibi duruyor ama bir de her koyunun kesinlikle kendi bacağından asılacağı şeklinde bir telmihi var ki, bu da mutlak bir ben merkezcilik demek. Ben merkezcilik zaman içinde serpiliyor, batıni bireyselcilik, epistemolojik bireyselcilik, siyasi bireyselcilik, metodolojik bireyselcilik gibi çeşitlemeler ortaya çıkıyor. Batıni bireyselcilik dedikleri kainatta ve münferit ve bireysel olandan gayri hiçbir varlığın olmadığı tezi. Bu tez doğrultusuna toplum bir yanılsamadan ibaret ki, aydınlanmanın sihrine kapılan Rus aydınlarının intelijenti öncesi edilginliğinin bir açıklaması da bu dünya görüşünün yerleşmesidir deniyor. kişisel mükemmeliyete erişme savaşı veren Rus aydınları, kendi sınıfları içinde dahi dayanışamaz hale gelirlerken, egoizmlerini doğru, haklı ve kaçınılmaz kılan bir destekle, sadece bireysel zihinlerin bilgilenebildiklerini savunan epistemolojik bireysellik akımından geliyor. Toplumsal hafıza, toplumsal ilerleme gibi kavramların abes olduğunu söyleyen epistemolojik bireysellik, aydınların ataletine meşruiyet kazandırıyor. Öte yandan siyasi bireyselcilik, bireyin medeni haklarını vurguluyor. Metodolojik bireyselcilik ise ekonomi girişim özgürlüğünü. Özgürlükten kaçışta Erich Fromm'un insanoğlunun kendi kararlarını vermekte tümüyle özgür olduğu bir dünya tasavvurunu içine sindiremediğini anlattığını hatırlıyorum. Nitekim birbirlerinden bağımsız monatlardan, bireylerden oluştuğu iddia edilen insan toplulukları, zaman içinde yönetenlerin ve yönetilenlerin zımni mutabakatıyla ölçülebilir, sınıflandırılabilir, şekillendirilebilir, dönüştürülebilir, yönlendirilebilir, hatta feda edilebilir, tüketilebilir, maddesel kitleler olarak algılanılmaya başlanıyor ki bu, aydınlanma sonrasının doğaya ve diğer canlılara karşı geliştirdiği hükmedici tavrın uzantısı. Beyaz adamın uygarlaştırma misyonu, üstün ırk teorileri bu iklimde serpiliyor. Newton yasaları bir yandan tabiatı insanın hükmü altına alması gereken hasım konumuna iterken, öte yandan da ütopik ideolojilerin tepeden inme reformlarına ve onları düzenleyen egemen seçkinlere bilimsel meşruiyet kazandırıyor. 1917 basımı bir Marksist risale, insanoğlunun kaderi kainatı fethetmek, türünü uzak kozmik bölgelere taşımak, güneş sistemini ele geçirmektir. İnsanoğlu ölümsüz olacaktır derken Rus ayetullahı diye aşağıladıkları Alexander Solzhenitsyn, Tanrı merkezden alınmaya görülsün. Tanrı insan derhal kendisini onun yerine koymaya kalkışıyor. Kainatı, dünyayı dilediği gibi kullanmakta özgür olduğu düşüncesine kapılıyor diye hayıflanıyor. Yüce yaratıcı karşısında tevazuyu ve sorumluluklarını unutuyorlar, vicdanın sesi kısılıyor. Solzhenitsyn, insan fıtratının radikal bir biçimde değiştirilmesi hevesi kadar, ütopik ideolojilere düşkünlüğünün de ölümcül olduğunu söylüyor. Nizam-ı aleme ters düşen girişimler ister istemez kıyımla sonuçlanıyor. Tanrı'nın nizamının yerine bireysellik ideolojisinin olmazsa olmazı göreli ahlak sistemi ikame edildiğinde, radikal bireysellik kaçınılmaz bir gelişmedir demişti. Radikal bireysellik eninde sonunda Samoder Yetz'e davetiye çıkarıyor. Samoder Yetz dediği otokrat, adı üstünde otos, kendi kratos, kudret, çar kudreti kendinden menkul olan bir devrimci.